Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Emre ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, yine bir haftanın son iş gününde bir cuma akşamında medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları sizinle konuşacağız. Geri planında yatan ayrıntıları paylaşacağız dinleyicilerimizle. Hocam, İran-Irak Savaşı'nda kritik gelişmeler yaşanıyor. Tam olarak neler oluyor belirsizliğini korusa da, çünkü ABD Başkanı Donald Trump akşam saldırı başlatacağım diyor, sabah kalkıyor, savaşı bitirdim diyor. Tam da böyle oldu. Savaşı bitirdiğini açıkladı. Yakın zamanda da bir anlaşmanın imzalanacağı noktasında ABD tarafından bizzat Başkan Trump'tan açıklamalar var. İran'dan henüz net açıklamalar gelmese de bu yönde çalışmaların, hazırlıkların olduğu ifade ediliyor. Hatta anlaşmanın bir Avrupa ülkesinde yapılacağı, Türkiye'nin de katılması istendiği şeklinde Trump'ın açıklamaları var. ABD-İran savaşına bir göz atalım. Tabii savaş bu hafta biraz hareketlendi. ABD Apache helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a arka arkaya iki gün gece saldırı başlattı. İran misillemede bulunduğu ABD üslerine yönelik Körfez'deki ve bu gerilimin ardından da Trump savaşın bittiğini açıkladı dün gece. Bu gelişmeleri soralım size. Bir barış anlaşması imzalanır mı İran'la ABD arasında ve bu yaşananları nasıl değerlendirdiniz son günlerdeki gelişmeleri değerlendirerek?
Evet. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İsrail'in zorlamasıyla ABD ve İsrail birliklerinin İran'a geçen yıl Haziran'da yapmış oldukları bir 13 günlük bir bombardıma, daha sonra 28 Şubat'ta başlayan 40 gün kadar süren ikinci bir hava taarruzu ve bu karşılıklı füze ve uçaklarla, bombardımanlarla yapılan savaşın neticesinde bir ateşkes imzalandıktan sonra bu programın izleyicileri hatırlayacaklardır. Şunu ifade etmiştik. Gerek İran gerekse Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu savaş sürdürülebilir bir durumda değil. Çünkü o 40 güne yakın olan karşılıklı hava taarruzlarında İran elindeki balistik füze stoklarının önemli bir kısmını attı. Amerika'nın ise o bölgedeki işte uçak gemilerinde veyahut da üslerindeki mevcut stokların önemli bir kısmının tükendiğini, bunun tekrar yerine getirilmesinin hem ekonomik olarak maliyetinin hem de bir zaman gerektirdiğini ifade etmiştik. Zaten iki ileri bir geri bu geçen bir iki aylık dönemde İsrail Lübnan'ı vuruyor. Arkasından İran ateşkesin ihlal edildiğini söylüyor. Karşılıklı küçük çaplı bombardımanlar devam ediyor ama Trump ise 40 defa aşağı yukarı bu uluslararası gözlemcilerin ifade ettiğine göre 40'a yakın işte akşam barış anlaşması imzaladık diyor. Sabah kalkıyor başka bir şey söylüyor. Yani Trump'ın artık bu konuda pek bir güvenilirliği yok. Ancak evet. İran şunu net olarak ifade ediyor ki bana saldırı olursa misliyle cevap vereceğini, hatta Husiler vasıtasıyla Bab-ül-Mendeb boğazının da ulaşıma kapatılabileceği konusunda net tavrını ortaya koydu. Şimdi anlaşma konusuna gelince muhtemelen bir ateşkes, belki de bir barış anlaşması olabilecektir. Ancak bizim kamuoyuna yansımayan, bilmediğimiz perde gerisinde İran'la Amerika arasında muhtemelen zımni bir takım anlaşmaların olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Bu vekil güçler olsun, işte nükleer çalışmaların devamı konusunda bazı anlaşma metinlerinin dünya kamuoyuna duyurulmayacağı kanaatindeyim. Şöyle ki, şayet yani bir nükleerden örnek verecek olursak, İran dese ki ben nükleerle ilgili bütün çalışmalarımı durdurdum. Yani Amerika'nın istediğini kayıtsız şartsız kabul ettiğini varsayalım. Hiçbir İran yöneticisi bunu halkına anlatamaz. Çünkü İran'da rejim karşıtları da, rejim yanlısı da, yani 90 milyona yakın bütün İranlıların ortak bir hedefidir. Evet. Nükleer bir güce sahip olmak. Bundan İran vazgeçemez. Fakat Amerika da diyor ki siz bundan kayıtsız şartsız vazgeçeceksiniz. Dolayısıyla bir anlaşma olsa bile bu perde gerisinde karşılıklı birbirlerine bir takım paslaşmaların olduğu sonucunu ortaya çıkarıyor. Ve muhtemelen de Amerika tavrını barıştan yana koyacak. Çünkü Amerika'nın dünyanın dört bir yanında uğraşmak zorunda kaldığı mesela problemler Çin'in var. Tayvan meselesi var. NATO'da işte Avrupa'yla yaşadığı sorunlar var. Ukrayna meselesi var. Bir de açık veren bir bütçesi var. Amerika içerisinde altyapı yenilenmesi var vesaire. Yani Amerika hem Orta Doğu coğrafyasından hem de bu İsrail'in artık kabul edilemez saldırganlığından bıkmış durumda. Dolayısıyla da bir şekilde makul bir noktada bir barış yapmak istiyor Amerika, Trump. Evet. Bunu samimiyetle istiyor ama bunu dünya kamuoyuna da bir hezimet değil bir zafer olarak göstermesi gerekiyor. İşte Amerika bunu bu şekilde lanse etmeye çalışırken İran da ona bu fırsatı vermiyor. Diyor ki işte Hürmüz Boğazı'na geçiş ücreti alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye İran'ın da ek şartları var. O da Hark Adası'nı bombalamakla tehdit ediyor. Yani Amerika bir elinde sopa, bir elinde havuç, sürekli olarak İran'la barış masasına oturmayı istiyor. Evet. İsrail de bunu Lübnan'ı bombalayarak sürekli olarak sabote ediyor. Ama muhtemelen 3 vakte kadar ateşkesin veyahut da bir zımni bir barışın olabileceği ben de tahmin ediyorum.
Hocam bir de bazı ülkelerin katılımıyla beşli zirve düzenleneceğine dair haberler var. Suudi Arabistan basını ABD ile İran arasındaki anlaşmanın uygulanmasına yönelik güvenceleri ele almak amacıyla Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan, Katar ve Mısır'ın katılımıyla beşli bir zirve düzenleyecek diye yazmış. Bu zirvenin ateşkese ya da bir barış anlaşmasına katkısı ne olur? Türkiye'nin de içinde olacağı bu beş ülkenin katkıları ne olur?
Şimdi Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır zaten bu dörtlü cephe Amerika'nın Körfez'deki müttefiklerini koruyamayacağı, İsrail söz konusu olduğunda bütün enerjisini İsrail'e harcadığı gerçeğinden hareketle Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri aslında kendilerine bir güvenlik şemsiyesi arama çabası içerisine girdiler. Öncelikle de bu İran'la olan silahlı çatışmanın durması gerekiyor. Hatta Suudi Arabistan tarihinde görülmeyecek şekilde bir karar aldı. Hava sahasını bundan sonra Amerika ve İsrail'e kapattığını söyledi bu İran'a yönelik taarruzlarda. Ki bu da artık kayda değer bir değişimdir. Bu nedenle bu beş ülkenin ortak hedefi İsrail yayılmacılığını durdurmak, bölgede çatışmanın yerine ticareti geliştirmek ve kazan kazan politikasını yaygınlaştırmak. Çünkü bu savaştan sadece silah sanayisi ve silah satanlar kazanıyor. Yıkılan, yakılan altyapının yok edilmesi hep bizim coğrafyamız. Çünkü orada tarihi, kültürel miras da yok oluyor her türlü bombardımanda. Dolayısıyla Türkiye'nin de başını çektiği bu inisiyatif bir şekilde sulh yoluyla bu silahlı çatışmanın bir an evvel sonlandırılmasını istiyorlar.
Evet. Hocam bu hafta çokça konuştuğumuz ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemine taşınan hem Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemine taşınan bir gelişme vardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında bir anlaşma imzalandı. Kuvvetlerin statüsü anlaşması. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi. Müsamaha gösterilmeyeceği. Çünkü Fransa'nın orada bir garantörlüğü yok ama bu Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı anlaşma adada neleri değiştirebilir? Bunu konuşalım. Türkiye'nin tepkisi nedir? Ve bu iş nereye uzanır? Buyurun hocam.
Şimdi önce Kıbrıs'ın statüsünü doğru okumamız gerekiyor. Kıbrıs 1960 anayasında işte Cumhurbaşkanı'nın ve başbakanın işte Türkler ve Rumlar arasında paylaşıldığı bir konfederatif yapıydı. Fakat Makarios'un darbe yapması ve bunu kabul etmemesi neticesinde Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi neticesinde 74'te bugünkü de facto durum ortaya geldi. Yani şu anda Rum kesimiyle Türk kesimi arasında bir ateşkes var fakat bir anlaşma yok. Tıpkı şu İran'la Amerika arasındaki bu karşılıklı yani bombardımanlar olmuş. Ateşkes var ama anlaşma yok. Şu anda Kıbrıs'ta bir anlaşma yok. 1974'ten beri bir ateşkes var. Hmm. Bir diğer gerçek şu, Kıbrıs Meri hukuktaki yasalara ve anayasaya göre 3 tane garantör ülke var. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan. Yani Kıbrıs'ın geleceğindeki kaderinde orada Türk ve Rum halkının yanı sıra bu 3 ülke
söz sahibi.
Onayı olmadan, hı hı, mesela Türkiye'nin vetosu kalktıktan sonra Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'ne girdi ki Türkiye'deki, hı, en büyük siyasi aymazlıklardan biridir bu. Mesela Kıbrıs'ın, evet, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne girmiş olması. Yani Türkiye veto etmiş olsa Avrupa Birliği'ne giremezdi.
Hangi dönem olmuştu hocam bu?
1990'lı yılların sonunda sanırım, evet, Ecevit Başbakan'dı. Evet. Götürdüler işte, biz de artık bizi biraz böyle pohpohladılar. Hı hı. İşte siz de artık Avrupa Birliği'nin ailesinin bir parçasınız vesaire. Ta ki Kıbrıs Rum kesiminin üzerindeki, hı hı, bizim şeyimizi kaldırmamız. Yani ez cümle Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'nin hayır dediği bir hadiseye üçüncü başka bir ülkenin müdahil olması mümkün, evet, değil. Şimdi Türkiye diyor ki kesinlikle Fransa'nın burada herhangi bir şekilde bir üst kurması, askeri veya değişik angajmanlar şeklinde Rum kesimiyle ikili işbirliğine ve anlaşmalara girmesi bir garantörü ülke olarak ben bunu kabul etmiyorum diyor. Dolayısıyla Türkiye bunu herhangi bir ülke olarak söylemiyor. Birincisi garantör bir ülke olarak söylüyor. İkincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hamisi. O, evet, bölgenin bir parçası. Şimdi Fransa uzaktan geliyor. Evet. Türkiye o coğrafyanın bir parçası olarak söylüyor. Bir de şöyle bir gerçek var. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere bütün bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen yapılan hiçbir projenin yürüyebilme şansı yoktur. Yani Türkiye belki kendi başına oyun kurma, senaryo yazma, yani dünyadaki küresel güçlere rağmen bir şey yapabilme gücü olmayabilir. Yani ama, evet, Türkiye'nin oyun bozma
kabiliyeti yüksek
vardır. Evet. Yani siz Türkiye'nin oluru olmadan orada herhangi bir kalıcı bir iş yapmaya kalkıyorsanız, Türkiye'de buna engel olmak istiyorsa ve o projeye ölü doğar. Hı hı. Bunu artık Amerika'da, Rusya'da dünyanın o hegemon güçleri çok, evet, iyi anladılar. Bu Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının Batı, hı hı, Avrupa ülkelerine taşınması konusunda Türkiye buna veto etti ve kabul, evet, etmediğini söyledi. Nitekim o proje kaldı. Evet. Şimdi Fransa'nın derdi ne?
Tam da onu soracaktım hocam. Şimdi Fransa'nın yaptığı ilk şey değil bu. Yunanistan'la bir anlaşma üzerinden Türkiye'ye yine tehditler savurmuştu. Karabağ'da yıllarca yaptığı ortada, Ermenistan'a verdiği destek. Suriye'de o beton çimento fabrikaları üzerinden yaptıkları ortada. Şimdi de Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Türkiye'ye karşı bir girişim başlatma derdinde. Hakikaten Fransa'nın Türkiye ile derdi ne?
Şimdi Fransa Sykes-Picot anlaşması çerçevesinde Suriye ve Lübnan üzerinde, nasıl ki bizim şu anda Kıbrıs'ta garantör hakkımız var diyorduk ya, buna, evet, benzer bir şekilde mesela Suriye ve Lübnan entelektüellerinin önemli bir kısmı daha 10-15 yıl öncesine kadar şakır şakır Fransızca konuşurlardı. Yani Fransızca Türkçeden çok daha yaygın Suriye ve Lübnan'da. Bakın buradaki etkinliğini hemen hemen kaybetti. Yani artık Fransa'nın, evet, Suriye'de pek bir etkisi kalmadı. Yine Afrika'da ki kıtanın üçte biri Frankofon ülkeler dediğimiz ülkelerde her geçen yıl belli bölgelerden, ülkelerden askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak nüfuzunu ve etkisini kaybeden, evet, bir Fransa söz konusu. Peki burada etkili olan güçler kim? Çin var. Rusya var, Türkiye var, Amerika var. Yani bu Fransa'nın boşalan yerini dolduran ülkeler. Şimdi Fransa Amerika'ya bir şey yapamayacağına göre, Çin'e söz geçiremeyeceğine göre,
evet.
Rusya'da da işte bir Zelenski buldular. Rusya'yı,
Ukrayna'da evet.
Ukrayna ile meşgul ediyorlar. Şimdi Türkiye'nin başına da bir Zelenski musallat etmeleri gerekiyor. Yani
evet.
Yani işte bu Yunanistan ve Rum kesimi üzerinde oynanan oyunların temeli, yani ya Yunanistan'dan ya da Kıbrıs Rum kesiminden bir Zelenski çıkarıp,
hı hı,
Türkiye'ye meydan okutturup Türkiye ile
savaştırıp
Yunanistan'a ve Rum kesimini, evet, savaştırıp
güç kaybetmek,
Türkiye'nin enerjisinin burada tüketmesini sağlamak. Bunun arkasında da geçen programda da ifade ettik, İsrail ve Fransa var.
Evet.
Yani Fransa'nın kesinlikle Kıbrıs'a, Rum kesimine, Yunanistan'a olan sevgisinden, muhabbetinden değil. Zaten Yunanistan dediğiniz ülkenin gayri safi milli hasılanın %140'ı kadar borcu var. Yani borç gırtlağı kadar borçlanmış durumda Avrupa'nın, yani Avrupa Birliği üye ülkeler içerisinde en borçlu ülkedir. Buna rağmen hala Türkiye ile silah yarışına giriyor. Türkiye kendi silahını kendi üretirken bunu satın alarak yapmaya çalışıyor Yunanistan.
Evet.
Bu da ekonomik olarak ülkeyi bir çıkmaza götürüyor. Dolayısıyla Fransa'nın aslında Suriye'de, Lübnan'da, Afrika'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde etki alanını kaybetmesinden dolayı Türkiye'ye karşı bir kuyruk acısı söz konusu.
Evet.
Aynı şeyi belki Çin'e karşı da besliyor ama orada ona pek söz geçiremediği için Türkiye'den bir intikam alma duygusuyla işte bu Kıbrıs'ta bir rol kapmaya çalışıyor. İşte ben Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde işte hem Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip
lokomotifim demeye çalışıyor.
İşte Kıbrıs Rum kesiminin ve Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi ülke olması ve orada ortak bir payda bulup oraya girmeye çalışıyor ama, hı hı, Türkiye çok net bir şekilde gerek askeri olarak, askeri,
evet,
açıdan hem de en üst düzey devlet başkanı açısından dedi ki bu bizim kırmızı, hı hı, çizgimiz. Yani
evet,
Fransa'ya gereken, evet, mesaj verilmiştir.
Tam olarak ne dedi hemen bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuşmuştu. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hakikaten çok net ifadeler.
Daha bu da nasıl söylenebilir?
Birçok şeyi Türkiye'nin aslında göze aldığını gösteren bir ifade değil mi hocam?
Evet. Zaten Fransa bunu daha önceki dönemlerde de denedi. Hatta Fransa'nın bu Adalar Denizi'nde ve Akdeniz'deki bazı deniz güçlerinin sağır olduğu, yani radar sistemlerinin çalışmadığı, hı-hı, yani Türk savunma sanayi yeni ürünlerinin Fransa'nın oradaki donanmasının işlevsiz hale getirebilecek,
evet,
son teknolojiye sahip olduğunu gördü ve Fransa çekildi. Yani Türkiye bir taraftan kendini, enerjisini boşa harcayacak bu tür bir çatışmaya girmek istemiyor. Diğer taraftan da haklarını net bir şekilde savunacağı konusunda burada kesin tavrını koyuyor. Yani diplomasinin de, siyasetin de, dış politikanın da özü budur zaten. Yani silaha başvurmadan kendi gücünüzü karşı tarafa hissettirerek caydırıcı olarak istediğinizi,
hı hı,
alabilmektir. Yani bizim Adana Maraş çevresinde bir söz vardır. Oynamaktan maksat ütmektir denir. Yani
evet,
maksat burada istediğini elde etmektir. Türkiye'de diyor ki yani siz mevcut statükoyu bozup, yani Kıbrıs Türkü'nün ve Türkiye'nin mevcut haklarını gasp edebilecek herhangi bir adım attığınızda biz buna gereken en sert cevabı vereceğiz diye de meydan okumadır bu aslında Fransa'ya,
evet,
da onun etrafındaki müttefiklerine de.
Peki hocam. Şimdi Ermenistan'da bir parlamento seçimi yapıldı ve bu seçimlerin galibi mevcut Başbakan Paşinyan'ın partisi oldu. Paşinyan zaferini ilan etti. Bu zafer ne anlama geliyor Paşinyan için? Çünkü Ermenistan için, Ermenistan halkı için ezber bozucu açıklamalar yapıyor, adımlar atıyor Nikol Paşinyan. Bu onun bu politikasına halkın destek verdiği anlamına mı geliyor? Sahiplendiği anlamına mı geliyor? Bir de bölge ülkeleri açısından bölgesel anlamda Paşinyan'ın bu zaferi ne gibi adımlara öncelik edebilir, şimdi, öncülük edebilir?
Şimdi Türkiye'nin iç politikasından bir örnekle açıklamaya Buyurun. Çalışalım. Yani bir AK Parti'nin dünya görüşü ve dış politikası var. Bir de CHP'nin.
Evet.
Yani aynı ülkede ama birbirinden
iki farklı görüşten de zıt.
Şimdi Ermenistan'da da benzer bir durum var. Ermenistan halkının bir kısmı yönünü batıya çeviriyor. Avrupa Birliği'ne girmek istiyor ve kesinlikle kendini Avrupa'nın bir parçası görmek isteyen bir kitle var. Hatırı sayılır bir kitle. Evet. Tam tersine Ermenistan içerisinde Rusya'yla ilişkilerin düzelmesi ve Rusya'yla kendine bir gelecek arayan da bir kitle söz konusu. Şu anda Paşinyan'ın seçimi kazanması ve Paşinyan'ın peşinden gidenlerin önemli bir kısmı Batı yanlısı, Avrupa Birliği'ne girelim, NATO'ya üye olalım, artık biz Batı blokunun bir parçası olalım isteniyor. Ama geleneksel olarak Ermenistan normalde Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan 15 cumhuriyetten biri. Kafkaslardaki 3 tanesi Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan. Bu 15 ülkeden 3 tanesiydi. Bağımsızlığını kazanan Kafkas Cumhuriyetleri diyoruz. Kafkas coğrafyasında o bölgenin bir geçiş koridoru olması, kuzeyle güneydoğuyla batı arasında bir geçiş koridoru olması sebebiyle Ermenistan bu avantajını kullanarak, şu anda Paşinyan aslında ileri görüşlü bir siyasetçi, diyor ki yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Yani Zengizor koridorun açılıyor. Türkiye'nin Türkistan coğrafyasıyla olan ilişkileri, Çin'in Avrupa'ya ulaşan kuşak yol projesinde. Yani biz eski ezberlerle yola çıkarsak, diyor, elimize bir şey kalmaz. Mesela şu anda Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı Türkiye'nin Ermenistan'ı veto etmesinden dolayı çok daha uzun bir güzergahı takip ederek Gürcistan üzerinden geldi ve Gürcistan bundan geçiş ücreti alıyor. Halbuki bu Ermenistan üzerinden gelmiş olsaydı daha kısa bir yolda Ermenistan bu işten bir kar para elde edecekti. Tabii. Şimdi Paşinyan diyor ki yeni dünyada bunun gibi sürekli yol projeleri, boru hatları projeleri geçecek ve Ermenistan bundan bir pay alması lazım. Bunun için de Azerbaycan ve Türkiye ile barışması gerekiyor. Fakat Ermenistan anayasasının değişebilmesi için 3/2 çoğunluk lazım.
Evet. Henüz bunu
ne Rus yanlıları ne Avrupa Birliği yanlıları bu 3/2 çoğunluğa ulaşamadı.
Bir uzlaşma gerekiyor.
Anayasa değişmeden de bu barışın olması mümkün değil. Çünkü Ermenistan anayasası hala o Karabağ topraklarını Ermenistan'ın bir parçası olarak görüyor. Hatta Türkiye'nin bazı topraklarında bile hak iddia eden bir yani anayasal bir yapı söz konusu. Evet. Dolayısıyla o maddeler orada dururken Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Ermenistan'la barışması beklenemez. Hmm. Dolayısıyla Paşinyan'ın yapmak istediği yeni bir anayasa, yani yeni bir dünya
yol haritası.
Göre bir yol haritası çıkarmak. Yani Ermenistan'da azalan nüfusun, evet, Rusya başta olmak üzere dünyaya sürekli olarak göç veriyor ve sanayi yok, ekonomi iflas etmiş durumda, gençler ülkeyi terk ediyor ve böyle bir durumda Paşinyan veya bir başkası orada zaten denize kıyısı olmayan bir ülke. Bu nedenle de Türkiye ve Azerbaycan'la barışarak bölgede karşılıklı kaybedenler değil, kazan politikasına oynayan bir politikacı. Yani bu yönüyle baktığımızda Paşinyan eski defterlerin eskide geçmişte kaldığını, geleceğe yönelik adımlar atılması gerektiğini söylüyor ki %50'nin üzerinde oy aldı. Yani bunun bir karşılığı var Ermenistan'da. Fakat öbür taraftan da Avrupa'ya Batı'ya rezerv koyan da bir Ermenistan'da kesinlikle bir kitle vardır. Bunu da hesaba katmamız
gerekiyor. Şu enteresan değil mi hocam? Bu daha önceki seçimde de yine Karabağ zaferinin ardından yine Paşinyan gelmişti yanlış hatırlamıyorsam.
Evet yani
toprak kaybeden bir lider nasıl bir tekrar iki kez üst üste seçim kazanıyor? Bu da enteresan hakikaten. Ya da o işte kendilerinin olduğu iddia ettikleri toprakların aslında haksız olarak kendilerinde olduğunun da bir tescili olabilir mi?
Evet, evet. Zaten bu Han kendi bölgesinde Dağlık Karabağ'da bir Ermeni ekseriyet var idi. Fakat Karabağ'ın tamamını yani 7 rayonu da işgal edince dolayısıyla Ermenilerin yaşadığı küçük bir bölgenin kat kat fazlasını işgal ettikten sonra işte bu Karabağ sorunu ortaya çıktı. Evet. Ve 30 yıla yakın süren bu işgal Türkiye'nin de desteğiyle sonlandırıldı. Fakat bu mevcut fiili durumun yasal olarak da hukuki olarak bir zemine oturtulması için de bir barış anlaşması imzalanması gerekiyor. Şu anda nasıl ki Kıbrıs'ta hala 1974'ten beri ateşkes var, barış anlaşması yok. Azerbaycan ve Ermenistan arasında bu Karabağ meselesi yüzünden bir ateşkes oldu ama hala barış anlaşması yok. İsrail'le aslında değil sadece Gazze, Batı Şeria, Filistin yani Suriye, Lübnan birçok Arap ülkesi hala savaş halinde gözüküyor. Yani
barış yok çünkü ortada.
Ateşkes var ama barış anlaşması yok. Buna da dikkat çekmek isterim.
Peki hocam. Madem Gazze'den, Filistin'den bahsettiniz, oradan devam edelim. Çünkü Gazze'de soykırım devam ediyor ateşkese rağmen. Batı Şeria'da da yine ihlaller, hak ihlalleri, baskınlar devam ediyor. Mescid-i Aksa'da tecavüzler devam ediyor maalesef. Bu arada Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes müzakereleri üzerine bir toplantı yapıldı. Türkiye'den de MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı o toplantıya. Hamas'tan bir açıklama var konuyla ilgili. Hamas, İsrail'e Gazze şeridinde yapılacak ateşkes anlaşmasına ilişkin tartışmalı konularda kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşıldığını bildirmiş. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen görüşmeler sırasında ateşkes anlaşmasının ihtilaflı konularına ilişkin olarak görüşmelere katılan taraflarca kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşıldı ifadesini kullanmış. Garantör ülkelerin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Hamas'tan da olumlu bir açıklama var. Acaba Gazze'de bir ateşkesin kalıcı olması ve atılması gereken adımların atılması konusunda somut işaretler var mı hocam?
Şimdi ateşkesle birlikte adım adım yani birinci, ikinci etap diye ateşkesin bir takım yol haritası var idi. Buna göre İsrail önce birinci zondan çekilecekti. Arkasından Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı bir barış gücünün Gazze'ye ayak basması gerekiyor idi. Ve yani aşama aşama bir yol haritası vardı. Fakat İsrail her zaman yaptığı gibi mesela kurulduğu günden beri imza attı. Hiçbir anlaşmanın sonuna kadar tam metnine uymamıştır. Yani ucundan bir kısmını uyguluyor, arkasından anlaşmayı bozan taraf olmuştur. Yani bu İsrail'in tarihi, yani 1948'den bu yana yapılan Birleşmiş Milletler kararlarda dahil olmak üzere yaptığı şey budur. Yani Türkiye ve Hamas şunu söylüyor. Madem bir ateşkes anlaşması yapıldı, yani bu ateşkesin de bir yol haritası vardır. Yani bunların uyulması gerekir. Halbuki İsrail ise bu tür ateşkesleri kendine zaman kazanmak ve mevcut ajandasındaki hedeflerinden de bir milim geri adım atmadan yani Gazze'yi, Batı Şeria'yı yutmakla kalmayıp Lübnan'ı hatta Suriye'yi bile kendi sınırları içerisinde gören bir Siyonist mantık var. Siz şimdi bununla hangi noktada yol alabilirsiniz, anlaşma yapabilirsiniz? Yani hep taktiktir. Yani ez cümle şunu söyleyelim. İsrail'in yapmış olduğu ateşkes anlaşmaları, silahların susması, barış ve benzeri sözlerin hepsi kısa dönemli taktik manevralardır. Yani dünya kamuoyunun veya içeride dışarıda yapılan baskıların birazcık hafifletilmesine yönelik bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Hala Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim merkezlerinin kurulma kararı alındı. Onun için bütçeden paralar ayrılıyor. Yani siz bir taraftan işte ateşkesten, barıştan söz ediyorsunuz. Halbuki 90'lı yıllarda iki devletli çözümden bahsediliyor. Bakın şu anda İsrail iki devletli çözümü ağzına bile almıyor. İki devletli çözüm nedir? Bir İsrail var olacaktı, bir de evet, yanında Filistin devleti. Şu anda devleti nerede kuracaksınız ki, ortada toprak bırakmadık. Avuç içi kadar Gazze'nin bile yarıdan fazlasını şu anda karadan işgal etmiş evet, olan bir Yahudi işgalci bir yapıdan bahsediyoruz. Bu nedenle biz bu programlarımızda 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki zulmü, dramı, işgali, sadece Gazze değil Batı Şeria, daha Doğu Kudüs'teki şeyleri bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü siz söylemeyince bu dünyada sanki yokmuş gibi algılanıyor. Halbuki zulüm devam ediyor. Yani ta o uluslararası sulardaki barışçı aktivistlere bunu yapan İsrail'in evet, karadan, denizden, havadan abluka altına aldığı o silahsız masum insanlara neler yapabileceğini de tahmin etmek evet, zor değil.
Bu arada Roma, İtalya, Gazze yardım filosunda gözaltına alınan İtalyanlara kötü muamele iddiaları üzerine Itamar Ben-Gvir hakkında soruşturma başlatmış hocam. Daha önce de Fransa böyle bir soruşturma başlatmıştı. İkinci Avrupa ülkesi olmuş bu soruşturmayı başlatan İtalya. Fransa'da Maliye Bakanı Simotrici Batı Şeria'daki bu işgal planları için ülkeye giriş yasağı koymuş. Avrupa'dan bu tür adımlar geliyor ama maalesef sonuç verici değil.
Bunlar aslında olumlu evet, adımlardır ve çoğaltılması gerekir. Yani Hayber'deki Yahudileri teslime zorlayan hurma bahçelerinin kesilmeye başlamasıdır. Hı-hı. Yani onların hurma bahçesidir bunlar. Yani siz o Siyonist yöneticilerinin yurt dışına çıkarılması hale getirdiğinizde, ürünlerine pazar bulamaz haline getirdiklerinizde, dünyada her gittikleri yerde yüzlerine tükürülen bir topluluk haline geldiğinde, o zaman geri adım atabilirler. Dolayısıyla bunlar küçümsenemeyecek derecede önemli adımlardır. Alkışlamak gerekiyor. Arkasında durmak ve bunun yaygınlaşması konusunda çaba harcamak evet, gerekiyor.
Bu arada İsrail basında yazıyor zaten, dünyada yalnızlaşıyoruz şeklinde baskı artıyor İsrail'e yönelik diye haberler yayınlanıyor. İsrail'in eli kanlı, bebek katili, soykırım suçlusu başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesinde istenmiyor hocam. İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan anket sonuçları açıklanmış. Ankete göre İsrail halkının büyük bir çoğunluğu başbakan Netanyahu'nun seçimlerde yeniden adaylığına karşı çıkmış. İsrail halkının %61'i Netanyahu'nun adaylığını istemiyormuş. Evet.
Daha dün basına yansıyan haberlerde Haredi dediğimiz evet, ultra ortodoks Yahudilerin askerlik yapmama yönündeki o yasal haklarının ortadan kaldırılmasından dolayı gösteri yapıyorlardı ve çok acımasız bir şekilde İsrail askerleri kendi vatandaşlarını derdest etti. O Haredi dediğimiz ultra ortodoks Yahudiler diyorlar ki, biz diyor Tevrat okumak, Tevrat öğretisiyle meşgul olmak ve toplumun dini hizmetlerini deruhte etmekle sorumluyuz. Allah bize bu görevi verdi. Evet. Dolayısıyla biz askerlik yapmak istemiyoruz diyor. Halbuki anayasal bir toplumda herkes kanun üzerinde eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla devlet bunlara askerlik yap dediğinde sokaklar göstericilerle doluyor. Bu nedenle evet, aslında İsrail bu yayılmacı politikasını bırakmış olsa, kendi iç kamuoyuyla baş başa kalmış olsa, yani akıl almaz derecede çok değişik sorunlarla evet, yani iç kamuoyu da vardır. Fakat sürekli savaş ortamında olduğu için bunları bir şekilde bastırıyor. Gelelim Netanyahu'nun istenmeme konusuna. Evet. Çünkü Netanyahu'nun günah defteri o kadar kalabalık ki, yani sadece Filistinlilere veya komşu ülkelere yapmış olduğu pervasız saldırılar evet, değil, kendi iç kamuoyunda da yolsuzluk, hırsızlık dosyaları gündeme geldiğinde direkt hapsi boylayacağını bildiği için sürekli olarak işte böyle savaş ortamında ülkeyi tutarak aşağı yukarı 20 yıla yakın bir süredir şeyle evet. koltuğunu korumayı başarıyor.
Evet hocam. Netanyahu demişken Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditlerde bulunduğu hem Netanyahu, soykırımcı Netanyahu hem de kabinesinden bazı soysuz isimler diyelim. Bu arada geçen hafta basına yansıyan bir hadise de vardı. Onun üzerine de tabii çıldırdıkları bir nokta oldu. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin bir açıklaması vardı. İşte valilik döneminde bir niyazının, bir duasının olduğundan bahsetmişti. Allah'ım bir anlığına da olsa beni Kudüs valisi olarak orada evet. görev yapmayı nasip et diye dua ettiğini söylemişti. Bu açıklama da onları çıldırttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında konuşmuştu. Onun üzerine zaten Netanyahu'nun ve o hadsiz bakanlarının tehditleri, açıklamaları geldi. Peki ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan hocam? İsrail'in Lübnan ve Suriye üzerindeki hedeflerinden, Türkiye üzerindeki hedeflerinden bahsederek Şam ve Beyrut İstanbul'un iki kardeş şehridir demişti. Türkiye'nin güvenliği Hatay'dan değil Halep'ten başlar, Şam'dan başlar. Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar ifadelerini kullandı. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz dedi Erdoğan. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz açıklamasını yapmıştı. İşte tam da bu açıklamaların ardından bebek katili soykırımcı Netanyahu'nun ve bakanlarının tehdit açıklamaları geldi. Türkiye'den çok sert tepki gördü. Hem bakanlar hem İletişim Başkanlığı tarafından hocam. Evet, Netanyahu'nun bu açıklamalarının arka planında neler yatıyor soralım size.
Şimdi önce yani düğün değil bayram değil bu açıklamalar niye geldi diye evet. insan tuhaf gelebilir. Hı-hı. Ancak bu coğrafyada öyle tesadüflerle iş olmaz. Şimdi İsrail açısından olaya bir bakalım. Kuzeyinizde büyük bir ülke var. Savunma sanayinde jet hızıyla yükselişte. Yakında Kaan uçağını uçuracak. Evet. Seri üretime geçecek. Uzun menzilli süpersonik füze teknolojisini geliştiriyor. Ve her geçen gün bir tuğla daha koyuyor. Siz olsanız ne yaparsınız? İşte bu gelmekte olan kendileri açısından bir tehdidi ölü doğurtmak için vaktinden önce bir hamle yapmasını sağlamak için Türkiye'yi sürekli olarak provoke etmeye çalışıyorlar. Yani burada yapılmak istenen şey İsrail'in Türkiye'nin savunma sanayindeki bu ilerleyişinin yani 5 yıl 10 yıl daha bu şekilde sürdüğü zaman İsrail'in kesinlikle artık Türkiye'yle mücadele edemeyeceğini bildiği
hatta bölgede at koşturamayacağını gördüğü için
evet. Şu anda bu şekilde provokatif bir takım açıklamalarla Türkiye'yi çatışma ortamına sokarak enerjisini bitirmek mevcut bu silah sanayindeki ilerleyişimin durdurmak belki de yok etmektir. Esas hedefin bu olduğunu yani şu anda Akkuyu'da 4 ünite birden yani birinci ünite bugün bu yıl evet. devreye girecek. Yani bir bakıyorsunuz nükleer güç oluyorsunuz. Bir taraftan Şam'ın hemen yanı başında Suriye'nin en büyük askeri üssünün devrini almışsınız. Orada hava savunma sistemleri yerleştiriyorsunuz burnunuzun dibinde. Diğer taraftan da işte Kıbrıs'a İHA SİHA üssü kurdu Türkiye Kuzey Kıbrıs'a. İşte bunların hepsini gören İsrail Türkiye'yi bir an evvel savaş ortamına çekerek yani bu projelerin akamete uğramasını evet. gerçekleştirmek için bilerek isteyerek tahammüden söylenmiş provokatif sözlerdir bunlar. Yoksa öyle tesadüfen ağızdan çıkmış konular değildir. Çin'le Türkiye burada benzer özellik taşıyor. Hı hı. Çin Amerika'ya karşı Türkiye'de başta İsrail olmak üzere bölgedeki denklemleri değiştirebilecek ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak hızlı bir yükseliş içerisinde. Belli bir zamana ihtiyacı var. Mesela şu an Çin'le Amerika kapışsa Amerika belki galebe çalabilir ama bu 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra olduğunda Amerika'nın şansı yok.
Evet.
Yani Çin çok hızlı yükseliyor. İşte Çin'le Türkiye bu konuda benzer politikalar izliyor. Yani zamana oynayarak şu anda bir çatışmaya girmeden bu birkaç yılı sulh içerisinde geçirip kendi iç dinamiklerini güçlendirme politikası. İşte bunları düşman da görüyor, sizi provoke ediyor. Olayın özünü bu şekilde düşünmek gerekiyor.
Peki hocam. Hocam bir başka konuyla devam edelim. Rusya-Ukrayna savaşı geçen haftalarda şiddetlenmişti. Son durum nedir? Bu arada Rusya-Ukrayna savaşına dair Bulgaristan'dan bir açıklama var. Hemen onu paylaşalım. Bulgaristan Savunma Bakanı ülkesinin artık Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini duyurdu. Orada da bir seçim yapılmış.
Evet.
Başbakan, yeni başbakan göreve gelmişti. Onun etkisi mi acaba? Buyurun.
Benzer olay Orban'ın değişmesiyle birlikte evet. Macaristan'da da söz konusu oldu. Şimdi bu Ukrayna'nın Rusya'ya karşı 4 yılı aşkın bir süredir direnç göstermesi, hatta Rusya işlerine karşı drone saldırılarını yapabilmesi tamamen Avrupa'nın ve Amerika'nın göndermiş olduğu yardımlarla olan bir şeydir. Fakat bunun çift yönlü bir durum söz konusu. Bir taraftan Ukrayna Rusya'ya karşı direniyor gözükse bile altyapısı mahvolmuş durumda. Avrupa ekonomilerini de sarsmaya başladı. Yani Ukrayna'ya yapılan yardımlar evet. artık Avrupa kamuoyunda da seslerin yükselmesine sebep oldu. Yani bizim vergilerimizle siz yani sonu başı belli olmayan bir savaşı destekliyorsunuz diye. Bu nedenle işte Macaristan'da Rusya yanlısı yönetimi olan evet. Orban gitti. Şimdi Bulgaristan'da yavaş yavaş Avrupa'dan da böyle bir homurtu söz konusu. Diğer taraftan da ne Rusya ne de Ukrayna iddialarından vazgeçmiş değil. Çünkü her iki tarafta kendine göre haklı argümanlara sahip. Rusya diyor ki Mother Russia, burası ana vatan toprakları diyor. Yani siz bir bürokratik bir takım şeylerle Kuruşçev döneminde sınırları değiştirdiniz. Burası Rusya toprağı diyor ve burada yaşayan halk da Rus halkıdır diyor. Zaten Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde çoğunluk Rus nüfustan oluşuyor. Ukrayna ise tam tersine ateşkesi ve anlaşmanın olabilmesi için mevcut sınırlarımızdaki Rus askerlerini çekilip herkes sınırlarına dönsün diyor. O da kendine göre haklı. Ve en önemlisi de kırmızı çizgi olarak Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya girmesini bir savaş sebebi olarak görmesi. Fakat Avrupa ülkelerinin bazıları işte böyle gel ve bir takım böyle yeşil ışık yakan hareketler var. Bu savaşın asla bitmeyeceği anlamına gelir. Bu nedenle de Avrupa kamuoyunun kafasının karışık olduğunu ve bu hamurunun daha çok su götüreceğini, bu savaşın da öyle kolay kolay akşamdan sabaha bitmeyeceğini bir göstergesidir.
Peki hocam. Venezuela'dan önemli bir ziyaret gerçekleşti bu hafta. Maduro'nun yerine geçen vekili, Venezuela Devlet Başkanı Vekili Rodriguez Türkiye'de Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Rodriguez Türkiye'de ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Dolmabahçe Sarayı'ndayız. İşbirliği gündemimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye ve Venezuela madencilik, enerji, ulaşım ve hava bağlantıları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ticari ve ekonomik ilişkilerini istikrarlı şekilde geliştirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için müteşekkiriz ifadelerini kullanmış paylaştığı mesajda. Evet. Buyurun hocam, yani yeni dönemde Venezuela-Türkiye ilişkilerine dair neler söylersiniz?
Önce şöyle bir parantez açıp şunu söyleyelim. Maduro haklıydı. Halkının çıkarlarını savunuyordu. Ama haklı olmak yetmiyor. Güçlü olmak gerekiyor. Evet. Adamı yatak odasından alıp götürdüler. Şu anda yargılıyorlar. Rodriguez de şu anda Amerika'nın oraya koyduğu atadığı vali gibi düşünelim. Fakat Türkiye-Venezuela ilişkilerine baktığımızda Türkiye orta kuşakta, ılıman kuşakta yer alan bir ülke. Hı-hı. Venezuela, ekvator kuşağında. Dolayısıyla bizim iklimimiz, tarım ürünlerimiz ve yeraltı kaynakları bakımından birbirinden farklı ülkeler olduğu için Venezuela ile bizim sürekli ticaret yapabileceğimiz çok fazla ortak paydalarımız var. Yani dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahiptir. Gerçi Amerika üzerinden ticaret yapılacak ama Türkiye Venezuela'dan daha önceki dönemde ucuz petrol alıp karşılığında mesela buğday yetişen bir yer değildir Venezuela. Yani Türkiye'nin en çok ihraç ettiği un, makarna, gıda ürünlerini satıyoruz, makine, ekipmanlar satıyoruz. Buna karşılık Venezuela'dan da biz hem inşaat firmalarımız orada iş yapıyordu, ham madde satın alıyorduk. Dolayısıyla bu yeni yönetimle birlikte bu eski anlaşmaların revize edilmesi, belki yenilerinin de yapılması konusunda yani ülkelerin duygusal bağları olmaz. Yani biz gönlümüz belki Maduro ile yanaydı ama şu andaki mevcut yönetimle de iş yapmamız gerekiyor. Tıpkı bu Mısır'daki Mursi'nin devrilmesinden sonra geçen 3-5 yıl içerisinde her iki ülkenin de zararına olduğu görüldü. Dolayısıyla ilişkiler normalleştirildi. Şimdi Venezuela ile de sanırım Maduro döneminde ve Chavez döneminde var olan ilişkilerin güncellenmesi ve Türkiye ile Venezuela arasındaki ticari işbirliğinin daha da bir üst seviyeye getirilmesi konusunda her iki tarafında çıkarına olan bir durumdur. Çünkü onların ihtiyacı olan dünyadan satın aldığı şeyler bizde var. Bizim ihtiyacımız olan ham madde de Venezuela'da var. Dolayısıyla karşılıklı kazan kazan ilkesi çerçevesinde sanırım böyle bir ziyarettir diye değerlendirmek
peki
gerekiyor.
Peki hocam. Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Yeni anlaşmalar imzalamaya devam ediyor. Son olarak da Türkiye ve Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanları demiryolu sektörü alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. 2025 yılında da lojistik hizmetleri alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı. Ve bu mutabakat zabıtlarıyla birlikte ivme kazanan yeni koridor inşası sürecinin somutlaştırılması açısından kritik bir faza girilmiş oldu diyor uzmanlar. Yeni modern Hicaz yolu için çalışmalar da devam ediyor diğer taraftan hocam. Bu anlaşmalar, imzalanan bu anlaşmalar neyin habercisi? Buyurun.
Şimdi mesela Türkiye'nin şu anda Mersin-Antep arasında hızlı tren projesi vardır. Mersin-Tarsus arasındaki bir etapta bu sene önümüzdeki yıl devreye giriyor. Ve Türkiye şu anda dört yol Hassa arasında Amanus dağlarını delerek hem çift yönlü tren yolu hem otoyol ağı var. Yani yolu oldukça kısaltan ve hızlandıran altyapı yapılıyor. Evet. Yani sanki böyle Mersin'le Antep arasındaymış gibi görürken o hızlı tren ve otoyol ağının aslında bir sonraki etabını bakıyorsunuz Halep'e, Şam'a, Amman'a, oradan Medine Mekke'ye kadar ulaştığını göreceksiniz. Etap etap giden projelerdir bunlar. Ve yani Türkiye'nin hedefi o Hicaz demiryolu kuşağının şu anda hızlı yüksek hızlı standartta demiryolu olarak ve otoyollar olarak giderek bunun hatta Mekke'den daha öte Akabe Körfezi'ne, Kızıldeniz'e bağlanarak Türkiye'nin Kızıldeniz'le Anadolu arasında hem otoyol hem de hızlı tren yolu bağlantısı kurarak Basra Körfezi'ne alternatif rotaların oluşturulması. Bakıyorsunuz bakın bir körfez kapandığı zaman Basra Körfezi kapandı. Evet. Nefes borusu tıkanmış oluyor. Türkiye'nin bu kuşak yani Suudi Arabistan'la olan bu projesi Ürdün, Suriye, Irak bölge coğrafyalarının tamamının kalkınmasını ve ekonomilerine bir ivme getirmesi bakımından hem de bizim belki hac umre seyahatlerimizi evet. hızlı tren ve konforuyla yapmamızı kolaylaştıracak bir gelişmedir. Önümüzdeki yıllarda çok daha ete kemiğe bürünmüş halde bunları görmeyi evet. ümit ediyoruz.
Zaten yakın zamanda diplomatik ve yeşil pasaport sahipleri vizeden muaf olmuştu hocam. Evet. Bu anlaşma imzalanmıştı. Evet. Bakalım önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler olur diyelim. Bir başka gelişme olarak Sırbistan'dan bir haber verelim hocam. Sırbistan Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci dönemi önümüzdeki yıl Mayıs ayında sona erecek olan Aleksandar Vučić anayasa gereği üçüncü kez aday olamayacağı için başbakanlık görevine sinyal vermiş. Yani siyasi kariyerine başbakan olarak devam etme kararı vermiş. Nasıl değerlendirirsiniz?
Putin Medvedev ikilisinin tabii yaptığına benzer bir durum. Vučić bölgede mesela Radovan Karadžić gibi çok ırkçı ve
sicili karanlık
politikacılara göre baktığımızda daha çok denge politikası izleyen, Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmaya önem veren bir siyasetçi ve halktan da uzun dönemdir
teveccüh görüyor
ama anayasaya göre iki dönemden fazla seçilemeyeceği için siyaset öyle bir şeydir, sigara tiryakiliği gibi bir şeydir. Ölünceye
bırakamıyorsun.
Kadar bırakılmıyor maalesef. Evet.
Peki hocam, son olarak Dünya Kupası konusuna bir değinelim. Evet. Türkiye'de bu kupada yer alıyor, katılıyor uzun bir aradan sonra. Herhalde 24 yıl sonra mı hocam?
Evet.
Zannedersem, yanılmıyorsak. Önümüzdeki pazar günü sabah 07'de Avustralya ile karşılaşacak Türkiye milli takımımız. Evet, dünyada bir rüzgar futbol. Dünya Kupası da o rüzgarın fırtınaya dönmüş hali diyebiliriz belki. Evet. Neler söylemek istersiniz?
Şimdi tarihten bir anekdotla programımızı bitirmek istiyoruz. Gününde bu Dünya Kupası maçlarıyla alakalı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Dünya Kupası yapılamıyor. İlk ikisinden sonra üçüncüsü erteleniyor ve 12 yıllık aradan sonra 1950 yılında 3. Dünya Kupası Brezilya'da yapılacak. Ve Türkiye elemelerde Brezilya'ya gitmeye hak kazanıyor.
Evet.
Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş 27 yıllık bir tek parti iktidarı. Ve Türkiye'de bazıları sürekli olarak işte o döneme sanki asr-ı saadet yıllarıymış gibi şöyle iyiydik, böyle uçtuk, güzel, kaçtık diyorlar ya. Menderes seçimleri kazanmış 14 Mayıs'ta. Yani 27 yıllık iktidar devralalı 27 gün olmuş. Milli takım Brezilya'ya gidecek fakat bütçe tam takır, kuru bakır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi bu 11 tane futbolcuyu Brezilya'ya götürecek parayı bulamadığı için bizim A milli futbol takımımız
kupaya katılamıyor.
1950'deki dünya kupalarına katılamamıştır. Yani iyiydik kötüydük diyor ya. Yani böyle bir hükümeti devralmıştır Adnan Menderes 1950 yılında. Yani bunun da tarihe kayıt olarak düşülmesi açısından. Yani Türkiye 1950 Brezilya Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmıştır. Fakat o 27 yıllık tek parti iktidar öyle bir enkaz bırakmıştır ki Menderes'e.
Brezilya'ya
gidecek.
A milli takımını
gönderemeyecek. Ekonomik durumu olmadığı için. Bunu da medya yazmıştır. Evet. Meraklıları açar bakar.
Peki yani, hocam.
Yani şu andaki Türkiye ile karşılaştırılması bakımından da tarihi bir anekdot olarak hatırlatmak istedim.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. A milli takımımıza da bu kupada başarılar diliyoruz tabii ki. Değerli dinleyenlerimiz.
Futboldan çok daha öte olduğunu, kitleleri etkileme ve manipülasyon bakımından çok daha önemli olduğunu da burada not etmekte fayda var.
Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bir medeniyet coğrafyamız programının daha sonuna geldik. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.